Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte İrfan gündemine başlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Lütfü Bey. Sağ olun.
Biz de bütün dinleyicilerimize sizinle beraber hayırlı yayınlar diliyoruz hocam.
Allah razı olsun.
Hocam İrfan gündeminde malum kendimizi konuşuyoruz. İlimden daha ziyade irfan veya irfanla ilim birlikte konuşuyoruz.
Evet efendim.
Ve en son da daha önceki yapmış olduğumuz programlarda aslında kişinin kendisini bilmesiyle alakalı bir yani yetkinlik diyelim ona. Evet. Öyle bir tarifimiz olmuştu. Orada tabii nefis kavramını konuşmuştuk.
Devreye girmişti, evet.
Şimdi burada hatta şeyden de bahsetmiştik hatırlarsanız Osmanlı'da psikolojinin ismi
Ruhiyattı.
Siz de oradan Bulgaristan anılarınıza girmiştiniz.
Evet,
yine
evet.
Anılara da girelim bu arada. Güzel evet. Oluyor onlar gerçekten. Eyvallah. Yani böyle bir şey gelirse tabii. Zihninize hocam kendinizi böyle radyodayım ben. Ya burada daha böyle ağır konuşmak lazım diye lütfen şey yapmayın.
Tamam efendim.
Böyle düşünmeyin. Olur. Yani o noktada hakikaten muhtemelen dinleyicilerimiz de sizin bir ömür belki hasılası o güzel tecrübelerinizden istifade etmek isteyeceklerdir. Şimdi hocam Batı peki nasıl görüyor benliği? Şimdi yani zaten ben medeniyeti ya da ben nesli diye kitapları da biliyoruz. Evet. Sonuçta Batı'da ciddi anlamda bir benliğe, kişiliğe, evet. Bireyselliğe bir şey var, vurgu var. Bu anlamda nefis dediğimiz şeyin orada yorumlanması nasıl olmuş siz?
Şimdi yani benlik konusunu ilgi alanına çekerek ve bu konuda psikolojinin doğuşuna zemin hazırlayan ve bu özelliğiyle temayüz etmiş bulunan bir Freud diye bir zat var. Batılı
evet.
Bir filozof. Onun tabii bu öz benlik diyeceğimiz, benlik diyeceğimiz konuda söyledikleri önemli şeyler var. Mesela ne diyor? İd diyor. İd değil, TL değil. İd, ego, süperego diye bir üçlü tasnif yapıyor. İd dediği şey yani insanın en ilkel ihtiyaçları, yemesi, içmesi, cinsel arzusu vesaire gibi şeylere göre hareket eden yanıdır diyor.
Biz ona nefs emmare diyebilir miyiz hocam?
Aynen, onu söyleyecektim. Siz benden önce davrandınız. Yani bizdeki nefs emmare karşılığı olan ve daha çok hazlar peşinde koşan, efendim buna mukabil korkulardan da kaçan, acılardan da uzaklaşmak isteyen, yani hazların peşinde elemlerden sakınan bir tarafıdır insanın diyor. Bir de süperego var. Bu da yani toplumun insana öğrettiği değerler, toplumun insan için önerdiği değerler manzumesi gibi diyebileceğimiz alan. Bir de bunların arasında esas onun alanı olan id, ego, süperego. Böyle üçlü bir tasnif var.
Ego var bir de ortada.
Ego tam ortada. İd, o işte söylediğimiz ilkel duygularla insanı yönetip elemlerden kaçıp hazlara ulaşma kurgusu üzerine kurulmuş olan tarafı. Süperego, insana işte öğretilen, anlatılan, hedef gösterilen değerler gibi şey.
Terbiyelisi olan yani.
Yani biraz daha yani
işte, hedefli
evet,
olan.
Evet, yani bir hedef gösterilen ve hedefli olan tarafı diyelim. Ego ise işte bu id ile süper ego arasında kişinin kendini bulması, kendine yer ve konum edinmesi adına ortaya çıkan benlik ya da öz benlik diye biliriz. Dolayısıyla id, ego, süperego, yani bizdeki o dediğiniz gibi emmareden belki işte biraz kamileye tam karşılığı değil ama yani onlar arasında bir irtibat gibi düşünebiliriz. Çünkü kamile haşa asla olamaz. Olsa olsa belki levvame olabilir bu söylediğimiz evet. Süperego kısmı.
Allah'ı tanımadıktan sonra
tabii,
değil mi hocam?
Mümkün değil. Yani evet. Ama emmare var. Belki şey biraz levvamedir o süperego dediğimiz şey. İşte bu ikisi arasında gidip gelen de ego dediğimiz.
O yani o benlik. Süperego bir şey söylüyor ona fısıltı.
Ego zaten sürekli şey tahrik söylüyor. Halinde.
Evet, sürekli ego o zaman gidiyor geliyor ikisi arasında.
Bu ikisi arasında biz savaşım halinde, bir mücadele halinde veya işte onlar arasında tercih durumunda. Peki onlar mücadeleyi çok kabul etmezler de yani bu mücadeleden de yana değiller. Ama bu ikisi arasında tercihte bulunarak kendine ait olanı, kendine yakışanı, kendisi için önemli olanı seçmeye çalışıyor. Yani aşağıdan gelen o idin öğrettikleri, dayattıkları var. Bir de süperegonun öğrettikleri var. Bu ikisi arasında kendisi ben kendim olarak ne olabilirim diye bir arama yönelme arzusu olduğunu ifade edebilir. Bunu bir şeyde de ifade ediyorlar biliyorsunuz. Bir öz benlik var. Bir de gerçek benlik ve ideal benlik var. Yani bir insanın kendi içinde olduğu, herkesin olduğu bir benliği var. Bir ideal benlik var. Bir de bu ikisi arasında yine bu üçlü bir tasnifin Türkçe ifade edelim şekli diyelim isterseniz. Bir de öz benlik diye.
Banduran'ın sanki şeyiydi hocam o. Banduran'ın
öyle mi? Yani bir, evet. Yine psikolojide evet. Geçen bir şey bu. Dolayısıyla psikoloji bize bu benlik konusunu öğretirken beni gerçekleştirmeyi, yani bene ait, egoya ait özellikleri gerçekleştirmeyi öğretiyor. Ama bizim irfan geleneğimiz tasavvuf ise onunla mücadele etmeyi, o emmare olan nefsin tuzaklarına düşmemeyi, onu aşmayı, efendim ondan kurtulmayı emrediyor. Yani ondan kurtulamayız, onu öldüremeyiz, onsuz yapamayız ama onun duygularını yönetmeyi, riyazatla, mücahedeyle, ona ağır gelecek olan bir takım eylemlerle, davranışlarla onun önünü kesmeyi, yani arzu isteklerini frenlemeyi öğretmeyi hedefliyor. Çünkü hakikaten nefsin emelleri sınırsız. Yani diyor ya şair, ümmit cihandan da büyük, zevk ise mahdut, her saniyesi ömrün, emel efza, ele mefzut. Yani insanın ümidi kainattan, cihandan da büyük. Ama insanın her saniyesi ömrünün bir emel var, akabinde bir elem var. Aslında burada çok önemli bir şey var. İzin verirseniz etmek isteyeyim.
Sağ olun hocam.
Biraz önce konuştuğumuzda hani elemlerden kaçıp hazlara ermek dedik ya. Yani insanoğlunun sürekli peşinde koştuğu bunlar. Yani elemlerinden uzaklaşıyor, uzaklaşmak istiyor, hazlara doğru koşuyor. Şimdi bu elem, mihnet, sıkıntı diyebileceğimiz bir şey. Bir taraftan elem doğuran şeylerin başında emeller geliyor. Yani insanın emellere ulaşmak çabası, mücadelesi genellikle bir takım elemleri beraberinde getiriyor. Ama kendisine ulaşan bir takım mihnetleri, sıkıntıları, acıları, sancıları sabırla göğüsler ve onları aşabilirse o zaman minhaya, yani lütfa mazhar oluyor. Yani bu dengeyi insan zihninin bir kenarında, gönlünün bir tarafında tutarsa, yani ben emele ulaşamadım, emeller peşinde koşamadım kaygısı yerine daha çok faziletlere yönelmek tercihinde bulunup emellerin kendisine elem dayatacağını veya getireceğini unutmaması, karşılaştığı acıların da, mihnetlerin de her zaman mihnet olarak kalmayacağını, akabında bir takım lütuf ve şeylere mazhar olacağını bilmesi gerekiyor.
Hocam siz direkt formülü verdiniz, iş bitirdiniz. Ya ben halbuki konuşalım istiyorum.
Tabii konuşalım. Biz şimdi bunun üzerine konuşalım.
Yok hakikaten şu dediğiniz tam böyle hayatın formülü yani. Evet. Yani mihnetlere sabır,
evet.
Faziletlere doğru bir yürüyüş yani rağbet evet. Olacak. Öbür taraftan elemleri de çok fazla yönelmeyeceksiniz.
Emelleri de azaltacağız.
Emelleri azaltacağız. Burada şöyle bir şey var hocam. Deminki o batıdan girdik ya.
Evet evet doğru.
Şimdi sonuçta bizim irfan geleneğimiz nefsi kötü bir şey olarak görüyor.
Evet. Emmare görüyor.
Ya daha doğrusu şöyle kötü demeyelim de hocam.
Yani kötü sıfatları olan.
Yani tezkiye edilmesi gereken bir şey olarak
aynen
görüyor.
Aynen öyle. Yani mahza kötü değil.
Evet.
Kötülüğe yatkın. Ve kötülüğü emreden özelliği var.
Dolayısıyla hep böyle bir at gibi hani.
Evet frenlenmesi gerekiyor. Hırçınlanması gerekiyor.
Evet. Şimdi batıda mı bakıyorsunuz? Yani bu verilmiş bir şey.
Tabii.
Ben buyum.
Evet.
Ama diğer taraftan toplumun bana dayattıkları var.
Onlarla mücadele.
Ben şimdi arada nasıl kendimi
nefsimin
bulacağım?
Nefsimin arzusunu nasıl gerçekleştirir? Batı bunu
evet,
bir şey.
Evet. Zaten hep de o telkinler şöyledir hocam. Özellikle yetişenlere. Kendin ol.
Evet.
Hiçbir şeyden fedakarlık etme. Hep kendini öne çıkartmaya çalış. Yani
nefsini tanrılaştır demek aslında.
Aynen, aynen hocam. Şimdi işte bu aradaki fark böyle bir şey aslında değil mi hocam?
Aynen öyle.
Yani biz tezkiye etmeye çalışıyoruz. Onlar aslında tanrılaştırmaya çalışıyoruz.
Bizim değerlerimiz var. Hedeflerimiz var. Gayelerimiz var. Ve o gayelere ulaşmak için nefsin ayak bağı olacak olan özelliklerini aşmak istiyoruz.
Evet.
Yani bu nefsi aşmakla ilgili güzel bir işte hatıra anlatın dediniz.
Buyurun ya, efendim.
Bir hatıramız var benim şahsen. Onu paylaşmak isterim dinleyicilerimize. Bir Kosova seyahati sırasında bize rehberlik eden Raif Bey, buradan selam olsun ona, bir kardeşimiz bize rehberlik etti. Yunus Emre Vakfı'nın bir programıydı. Ben başkan yardımcısıydım Ankara'da. O vesileyle gittik. Kitap tamiratı yapmışlar Türkiye orada Yunus Emre aracılığıyla. Onlar da buna teşekkür için bir heyet çağırmışlar. Biz de Diyanet'ten, şeyden de Yunus Emre Vakfı'nın başkanını falan beraber gittik. Bize rehberlik eden Raif Bey diye bir kardeşimiz. Türkçe biliyor. Türk zaten kendisi. Kosova'nın önemli şehirlerinden olan birinden kardeşimiz. Prizren'den. Şimdi gezdik. En son dedi ki bu program bittikten sonra ben sizi bir Melami tekkesine götüreceğim dedi. Bir tekkemiz var.
Evet.
Meğer sonra öğrendi ki o oranın şeyhiymiş aynı zamanda.
Oh, maşallah.
Melami evet. Şeyhiymiş. Güzel, zarif bir insan.
Ama Melami ise şeyh olduğunu söyleme zaten değil mi hocam?
Söylemedi işte. Sırayla kaçınıyor. Anlatacağım şimdi. Şimdi orada dedi, en son size de biz de mevlit dinleteceğiz. İşte Arnavutça ve Türkçe mevlit dinleteceğiz. İlahiler okuyacaklar arkadaşlarımız. Çay içeceğiz. Yani fastı orada kapatacağız dedi. Tamam. Gittik, hakikaten mevlit dinlendi. Çaylar içildi. Ben dedim ki şeye, Raif Bey'e, Raif Bey dedim. Şimdi lütfen şu posta geçin, şuraya geçin. Madem buranın şeyi sizsiniz ki öyle olduğunuzdan çok mutlu olduk. Sizin yanınızda olmaktan bu vesile. Bize şu melamilik nedir? Ne yarar? Ne iş yapar? Bir anlatın dedim. Hocam yok canım, estağfurullah de siz varken ben falan filan, siz tasavvuf profesörüsünüz falan manasında onu ima ediyor. Estağfurullah de, biz dedim bu işin lafını ederiz.
Estağfurullah. Yani. Ben de estağfurullah diyeyim hocam.
Yok yani biz lafını ederiz. Siz uygulamacısınız, işin içindesiniz ve fiilen bu işi yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla arkadaşlarımız da bak merakla sizin bu söyleyeceklerinizi dinlemek istiyorlar. Dedim ben arkadaşlara da söylüyorum falan. Peki o zaman hocam dedi. Ya dedi bizim melamilik öyle uzun uzun anlatacak bir şey değil zaten. Dedi. Üç kelimedir dedi. Ha dedim, iyi öyle iyiymiş dedim. Neymiş onlar dedim. Dedi biz dedi enna'yı diyor. Ene demek istiyor. Enna'yı aşmak isteriz diyor. Ene'yi aşmak isteriz. Sonra dedim nahnu'ya ulaşmak isteriz dedi.
Oo.
Uf, dedim çok güzel.
Biz yani.
Ha, biz olmak isteriz. Yani İyyâke nâbudû'ya atıfta bulunuyor aslında. Evet, evet. Biz olmak isteriz. Peki sonra? Sonra onu da aşıp hu'ya ermek isteriz.
Oo.
Ya dedim sen üç kelimede.
Sarf nahi bile bitirdi.
Sarf nahi bile İslam inancını özetledi. Tevhid
evet.
Anlattı bize.
Evet, evet,
yani tevhid ilkesini yani üç kelimeyle anlattı. Ene'den nahnu'ya, nahnu'dan hu'ya gitti. Bitti iş.
Ben, sen, o veya ben, biz, o değil mi hocam?
Tabii aslan o. O evet. Olduktan sonra gerisi zaten yok.
Maşallah.
Dolayısıyla yani hakikaten asıl olan o beni aşmak, bizliğe ulaşmak. Yani İslam'ın bize öğretmek istediği şey ne biz çok öne çıkıp beni yok sayacak, ne ben bizi yok sayacak. Değerleriyle ben yine olacak ama o bizim içinde olacak. Yani denizin içindeki su gibi. Aslında hepsi onun içerisinde, ona ait. Dolayısıyla o duyguyu yakalayabilmek gerçekten kainatın sırrını çözmek için çok önemli bir araç ve vesile.
Evet, hepimize Cenab-ı Hak lütfetsin
amin.
Hocam.
Yani gerçekten o, yani benim emam bu suyun içinde bir damlayım ben.
Evet.
Dediğiniz zaman iş bitiyor.
Aslında ama çok da rahatlatıcı bir şey değil mi hocam?
Kesinlikle.
Müthiş bir şey yani. Müthiş.
Yani bu kainatın içerisinde dönen çarkın içerisinde bir dişlisin.
Evet.
Orada dönüyorsun.
Evet, evet.
Bir fonksiyon icra ediyorsun. Vasfın var ama o ana omurga olmadığı zaman senin bir anlamı yok.
Evet.
Yani onunla
evet.
Beraber döndüğünde bir anlamı ifade ediyorsun.
Evet. Hocam şimdi orada hani deminki ikili ayrımda batının işte nefse bakışı bizim kendi bakışımız.
Evet, evet.
Onu konuşurken şimdi biz aslında tamam çok güzel nefisle ilgili böyle bir tarif yapıp ya bunu tezkiye edelim noktasına geliyoruz ama şimdi çok da böyle spekülatif bir şey oradan
çıkıveriyor.
Aslında çıkıveriyor. Şöyle diyorlar.
Doğru.
Ya kardeşim siz aslında nefsi baskılayarak bir şekilde ona böyle kötü muamelesi yaparak veya evet. Bunun tezkiye edilmesi gerektiği aslında bir şekilde bir şey söyleyerek en aslında insanın içindeki atılımcı gücü bir anlamda ona ket vuruyorsunuz. Yani batı işte bak bireysellik diye diye nerelere geldi. Siz burada böyle hep böyle cemaati ya da işte efendim nahnuyu böyle salık vererek aslında siz bireyi ya da girişimciliği öldürüyorsunuz diye yok. Bir şey var hocam.
Yok, bu bence gerçeği yansıtmıyor. Şöyle söyleyeyim, yani burada Batı'nın bugün dayattığı ben olma, beni gerçekleştirme, kendini gerçekleştirme meselesinde çok şişirilmiş bir ego ortaya çıkıyor. Bizde de büsbütün ben reddedilmiyor zaten. Ama benim o egemenlik duygusu, herkese otoriter ve totaliter dayatma duygusu kontrol altına alınmış, uyumlu ve ahenkli hale getirilmiştir. Yani bizim irfan geleneğimizde insandaki o şuur alt dediğimiz şeyin bile ne kadar önemli olduğunu gösteren yüzlerce örnek vardır Mesnevi'de bile. Mesela Mesnevi'deki o cariye hikayesinde, yani cariyenin nabzını tutan ve onu bir takım sorularla nabzından anlamaya aşk çalışan olduğuna. Hekim ilahi aslında kişinin o içindeki özbenliğin varlığını ve bu varlığın insanı ne tür şeylere sevk edebileceğini, yanlışlara ya da hayat akışındaki bir takım yönlere sevk edebileceğini bilen birisi ve ona bir takım şeyler anlatıyor. İsfahan diyor, kuyumcu diyor, filan diyor, bir şeyler söylüyor ve nabzın mesela İsfahan deyince attığını hissettiğini söylüyor Mesnevi'de Mevlana. Kuyumcu deyince yine nabız atmaya başlıyor. Yani şimdi burada bizim irfan geleneğimiz o insanın benliğinin tezahürü olan bu tür damar atışlarını, kalp atışlarını bile önemseyen bir algı olarak.
Yani yok saymıyor onları değil mi?
Kesinlikle yok saymıyor. Hatta onları bir araç olarak görüyor. Kemal yolunda, kemale erişme yolunda efendim duygularını kontrol ederek daha güzel duygulara ve sonuçlara ulaşma yolunda adım atmaya çalışıyor. Yoksa asla nefsi de yok saymıyor, benliği de yok saymıyor ama benim ve benliğin insanın kendisine de başkalarına da egemen olma dayatmalarının önüne geçmek istiyor.
Belki biz tam da bu inceliği kaybettik hocam.
Evet, bugün onu kaybettik.
Yani çok böyle hakikaten kara kuru bir böyle eğitim, tamamen böyle totaliter, üstten bakıcı bir hani hötzöt diye tabir edilir. Öyle bir şey. Halbuki şu bahsettiğiniz işte o cariye hikayesindeki, yani onun aslında beşeri temayüller. Evet. O beşeri temayülleri yok saymıyor. Evet. Onların ıslahını aslında.
Ya hatta yani anlatılır. Yani tekkeye giden insanlar eskiden intisap etmek için giden adamlara yani bayağı önce bir takım sorular sorar efendime söyleyeyim. Şeye yönlendirir. İstihare yönlendirir. Bundan sonra hakikaten istidatlı olduğunu anladıktan sonra karşısına alır oturturmuş şey efendiler. Ondan sonra evladım hiç aşık oldun mu diye sorarmış mesela. Şimdi ya bunu yok sayan bir irfan geleneği düşünebilir mi ya? Evet. Veya bunu soran bir irfan geleneğinin ona ne kadar önem verdiği ortadadır. Sonra mesela bir derviş adayı gelmiş Şeyh Efendi'nin huzuruna. Şeyh Efendi sormuş. Evladım hiç aşık oldun mu demiş. Yok efendim olmadım demiş. İşte şunu sever misin? Bunu sever misin? Bakıyor nereye bu sert. Allah Allah. Yani bir şey efendi istiyor ki yani temayülleri, o nefsani evet. temayülleri, insani temayülleri ne tarafa doğru? Hayvanı mı seviyor, insanı mı seviyor, tabiatı mı seviyor, işini mi seviyor, aşkını mı seviyor? Oradan girecek. Yani bir ortak nokta bulup hulul etme derdinde onun gönlüne.
Ya, evet.
Ama bu arada bir yağmur başlıyor dışarıda. Şakır şakır yağmur yağıyor. Efendim diyor, izin verirseniz diyor, merkebim diyor dışarıda yağmur yağıyor, hayvan ıslanacak. Onu kuru bir yere çekeyim, tekrar geleyim diyor. Tamam evladım diyor. Hah şimdi buldum diyor. Hayvanlara karşı merhametli diyor.
Çok güzel maşallah.
Ne kadar güzel maşallah. Yani şimdi yani bu kadar ayrıntıya varıncaya kadar önemseyen ve insanın bu tür özelliklerini yakalamaya çalışan bir geleneğin insanın bu tür değerlerini ve yönelişlerini yok sayması mümkün mü? Yani siz nefsi yok sayıyorsunuz. Yok biz nefsi yok saymıyoruz. Biz nefsin tuzaklarını engellemek ve onları aşmak derdindeyiz.
Yani aslında bir sağlık memuru gibi hocam damar arıyor değil mi? Ha, girecek
aynen,
bir damar
aynen,
arıyor.
Tabii, tabii.
Hocam bunun yani demek ki insanın bu anlamda üzerine yatırım yapılabileceği güzel bir alan olduğu gibi muhtemelen aynı şahsın tam tersi böyle herkesten daha fazla şiddet olan bir menfi tarafı da vardır muhtemelen değil
kesinlikle
mi hocam?
Bak, ya
işte bunu zaten görebilmek
o miyim? Dengeyi görmek istiyor.
Dualite yani bu anlamda çok hakikaten bir denge dini
o
yani.
O dengeyi İslam. Görmek istiyor.
Evet.
Yani Hazreti Peygamber'in hayatında da var bakıyorsun yani bazen kabile reisleri geliyor Efendimizin yanına Müslüman oluyor. Peygamber'in birkaç yanında tutuyor. Yani onun davranışlarına bakıyor, ona bir takım şeyler öğretiyor. Yani namazla, ibadetle, İslam'ın özellikleriyle ilgili. Yani istidadı varsa artık sen kabilene bu dini anlatabilirsin diyor, gönderiyor.
Evet.
Yani niye tutuyor orada yanında? Yani onun işte o nefsani temayüllerine, insani vasıflarına, zaaflarına falan bakıp birkaç da İslam'ın öz değerleriyle ilgili şeyi öğretip göndermek.
Yani hem belki geliştirme yapıyor, hem de belki frenleme yapıyor bazı frenleme,
tabii,
bazı zaten hastalar için.
Tanımak istemesi ondan.
Evet, evet.
Tanımak istemesi ondan. Yani evet. Hakikaten şimdi böyle bir vazife verildiğinde ne kadar temsil edebilecek Resulullah'ı?
Evet.
Yani çok
evet.
Önemli bu. Tekkelerin, tarikatlerin veya irfan geleneğinin kurumlarında aslında yaptığı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığına benzer bir faaliyet. Yani insanı tanıma faaliyeti. Yani Efendimiz de yani insanların tanınması ve onlara göre mesaj verilmesi noktasında. Mesela şey Cafer İbni Ebi Talip. Yani Cafer İbni Ebi Talip 17 yaşında bir delikanlı. Yani onu bir kafileyle beraber Habeşistan'a gönderiyor Peygamberimiz. Yani Habeşistan heyetinin başında 17 yaşında delikanlı. Belki içerisinde 70 yaşında adamlar da var. 70 kişilik bir heyet. Ve Cafer bin Ebi Talib'e öyle bir diplomatik temsil ve özellik veriyor ki Peygamber Efendimiz şeyin yanına vardığında, Habeşistan kralının Necaşi'nin yanına vardığında onunla konuşuyor. Kim diyor sizin peygamberiniz? Ne yapar? Nedir özellikleri falan diye söyleyince ben diyor bizim peygamberimizin bize getirdiği, Allah'tan getirdiği bir sure okumak istiyorum size diyor. Buyur oku bakalım dinleyelim diyor. Tabii onlar zaten muvahhid Hristiyanlar. Yani Habeşistan o zamanlar. Bundan sonraki Romalıların kattığı şeyler yok Hristiyanlık diye.
Pagan unsurlar yok.
Pagan unsurlar yok. Ve o Meryem suresini okuyor. Hı-hı. Yani Meryem suresinde Meryem Aleyhisselam'ın doğumu, İsa'yı dünyaya getirmesi daha sonra ve iffetine düşkünlüğü, namusuna son derece gayur oluşunu ifade eden ayetleri anlatıyor. Ve bu ayetlerle İsa Aleyhisselam'ın ve onun annesi olan Meryem Aleyhisselam'ın İslam nezdindeki safiyeti, berraklığı konusuna aşina olunca Habeşi şöyle bir çizgi çiziyor eliyle. Evet. Diyor ki sizin peygamberinizin getirdiği bizim yolumuzda bu çizginin sağı ve solu gibi diyor. Ortadan ayırmış.
Evet.
Burası sizin dininiz, burası da bizim dininiz.
Yani bir elmanın iki yarısı gibi.
İki yarısı gibi. Yani evet, evet. Bu kadar yakınız birbirimize diyor.
Evet.
Ama mesela şimdi Cafer İbni Ebi Talip, Hazreti Peygamber'in o işte irfan mektebinin talebesi olmasaydı ve oradan...
Muhataba hangi sözü söylemek gerekir?
Diyebilirdi ki lekum dinikum veliye diye.
Bir müşriye söylenmesi gereken sözü değil mi hocam?
Sizin dininiz size bizim diye ama demedi.
Evet.
Ne dedi? Yani ona dedi ki işte Meryem Aleyhisselam bizim saygı duyduğumuz bir salih hanımdır ve İsa'nın annesidir, namusunu korumuştur. Birilerinin iddia ettiği gibi asla iffetinde şüphe yoktur. Bunu söyleyince o tabii onurlandı şey.
Evet, evet.
Ve Müslüman olduğu rivayete göre. Evet. Yani dolayısıyla irfan geleneği işte bu söylediğimiz insanı tanıma,
evet,
insanın özelliklerine yatırım yapma. Oradan damardan girmesin söylediğiniz gibi yolunu arayan bir yöntem. O yüzden irşadın zaten bir gayrimüslimlere yönelik tarafı var. Bir de Müslüman toplumu içerisinde olan kısmı var. Yani gayrimüslimlere yönelik olan taraf ayrı, o iç kısmı ayrı.
Tamam hocam, tam da bu noktada bir ara verelim.
Peki.
Tam da bahsettiğiniz o iki kısım, yani iki ayrı irşat üslubunu inşallah ikinci bölümde konuşalım. Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber ben Mehmet Lütfü Arslan bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey'le beraber. Hocam demin irşat konusunun biraz hani irfani boyutunun aslında sözün farklılaşmasına yol açan mahiyetinden bahsetmiştik.
Evet.
Dedik ki yani işte Necaşi'ye gittiği zaman Cafer-i
Ebi
Talip leküm değil hüküm demedi.
Evet.
Ona aslında tam da böyle damarını bulabileceği o evet, ayetleri okudu Meryem suresinden.
Meryem suresinin baş tarafından. Evet.
Dolayısıyla burada tam da bu irfanla alakalı bir şey ve siz de onu çok güzel ifade ettiniz. Allah Resulü'nün irfan mektebinde yetiştiği için
evet,
17 yaşında bile olsa değil mi efendim? O evet, noktada hakikaten çok önemli. Dolayısıyla İrfan hocam sözün nerede nasıl söyleneceğini bilmek de diyebilir miyiz?
Aynı zamanda odur. İrfan evet. aynı zamanda yani söz ola kese savaşı, evet. söz ola kestire başı, evet. söz ola ağulu aşı, yağ ile bağlı de bir söz diyor ya. Evet. Yani sözün nerede süreceğini, yani daha doğrusu hani belagat ve fesahat diye iki kavram vardır. Fesahat malumlarınız sözü gramer kurallarına, edebiyat kaidelerine uygun olarak yani böyle güzel anlaşılır olarak söylemek fesahattir.
Fesahat, fesahat. Evet.
Ama sözü yerinde ve zamanında söylemek belagattir. Taşı gediğine koymaktır yani.
Evet.
Yani söylediğiniz söz fasih olabilir ama belih olmayabilir.
Evet.
Yeri değildir oranın.
Evet.
Yani hiç yeri
her söz her yerde söylenmez.
Söylenmez. Evet. Ama yeri olan yerde bir tek kelime bazen, bir tek cümle bile çok belih bir manama ifade. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de kavlen beliga diyor Cenab-ı Hak. Kavlen beliga. Yani böyle tam taşı gediğine koyacak ve orada efradını cami, ayarını mani eskilerin tabiriyle cuk oturacak bir söz söylemek. İşte İrfan geleneğinin özelliklerinden birisi de bu. Yani sözü yerinde uzatmadan ve şey yapmadan. Çünkü uzatmak da güzeldi. Yani evet. Meşhur hikayedir. Efendim işte sormuşlar size gönderdiğimiz hizmetçimizden memnun kaldınız mı falan diye. Çok iyi delikanlı ama demiş çok konuşuyor demiş. Nasıl yani demiş. Ben ona demiş adın ne diye sordum. O babasının adını da söyledi. Şimdi biliyor musunuz? Yani babasının adını ilave edip cevap vermiş olması.
Gereksiz bir şey söyledi gereksiz, yani. Gereksiz, sormadığı bir şey.
Sormadığı yani. Gereksiz, lüzumsuz bir beyanda bulundu. Manasına algılamış.
O zaman fasih konuşmak ilmin işi hocam. Belihi konuşmak irfanın işi diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Evet. Diyebiliriz, diyebiliriz. Yani insanın işte o peygamberlerde bulunması gereken vasıflar var ya. Özellikle o emanet, fetanet dediğim
sözde. Fetanet.
Fetanet işte o sosyal zeka. Yani taşı gediğine koyacak bir usulü üslupla konuşmak manası.
Hocam bu aslında peki yani insanlarla sürekli müşterekliği, onların içerisine girip çıkmayı gerektiren bir durum değil mi hocam? Yani bunu da öğrenemezsiniz anne karnından doğarak.
Kesinlikle bu yani, tecrübeyle edilen
evet, tecrübeyle
şey. Tecrübeyle edilen bir şey. Yani bir kabiliyet elbette ama kabiliyetin yanında tecrübe de çok önemli bu işlerde. Şairlik de öyledir ya. Yani
evet.
Kabiliyet önemlidir ama bir adam doğar doğmaz şair olmaz. Yani şartlar onu hani anlatırlar ya bu Azeri şey vardır. Semet Vurgun Azeri şairi. Efendim,
biz Mehmet Aslan'ı biliriz hocam.
Evet. O ondan önce
Allah rahmet eylesin.
Genç de vefat etmiş ama milli şairleridir. Azeri'den çok bilirler. Sorsanız kime? Semet Oo diye hemen takdirle yad ederler. Semet Vurgun liseli çağlarında işte herhalde Sovyetlerin ilk dönemlerinde bir kıza aşık olmuş. Kız arkadaşına aşık olmuş ve ona şiirler yazarak şair olmuş. Ve milli şair olmuş yani. Hı. Azerbaycan'ın tanıdığı muhteşem bir adam, iyi bir şair. Yıllar sonra efendime söyleyeyim Bakü sokaklarında gezerken bu liseli aşkı ile karşılaşmış.
Allah Allah. Evet.
Yanında kocası var kadının. Şey yalnız Semet Yurgun. Semet de bir 50'li yaşlara gelmiş. 50 küsur yaşında vefat etti. Tanımamış liseli aşkını.
Yani Mecnun Leyla'ya geçmiş yani.
Geçmiş oldu. Hiç derdi yok. Şimdi kadıncağız tabii alınmış, utanıyor tabii televizyondan, radyodan, gazetelerden Semet Vurgun, milli şair. Tanımayınca Semet demiş, Azeri lehçesiyle. Ne ter tanımıyorsun beni demiş.
Allah Allah.
Sen beni nasıl tanımazsın demiş ya. Bakmış, nereden tanıyacakmışım demiş. Ben seni şair yapmışım demiş. Sen mi demiş beni şair yaptığını söylüyorsun demiş. He ya demiş, sen bana şiirler yazarak şair olmadın mı demiş. E sen de demiş öyle kabiliyet var idiyse o yanındaki eşeği niye şair yapmışsın?
Hocam hakikaten bu yani şairlikle ilgili çok ilginç şeyler var. Geçen de ben bir tane okudum. Çok da güzel bu ama sizin kirin yanında ne kalır bilmiyorum. Sönük kalır belki ama.
Evet.
Böyle faziletli hani eskiden patronaj derler bir şey hocam. Hı. Hamilik yani.
Evet.
İşte öyle birisine bir şair takdim etmişler. Demişler ki bir şiirini okusun efendim size demişler. Okumuş şiirini. Adam da tabii en ufak bir ne emare var şairlikle ilgili. Şiiri şiir değil. Şöyle bakmış. Demiş ki sende Hazreti Peygamber'den bir demiş şey var demiş. Miras var demiş. Hı. Şair böyle irkilmiş yani. Çok hoşuna gitmiş. O ne kadar güzel diye. Ve me allemnâhu şiire ve me yemmeğiyle. Biz ona ne şiir öğrettik. Zaten burada ihtiyacı yoktu ayeti kerimesini. Onun için söyleyince böyle bu çok hani belli mi oluyor hocam, bu fasih belli oluyor değil mi? Belli bir şekilde onun aslında şiirle alakası olmadığını söylemiş yani.
Evet. Yani size insanlara haddini bildirmek de bazen gerekiyor.
Yalnız hocam o şeyin Semet, onun şair Semet'in hakikaten o kendisini şair yapan aslında o hani aşkı değil yani o.
Tabii yani yok bir kabiliyet var onu yaratmamak lazım. Ama o kabiliyeti tetikleyen, harekete geçiren ve onun kuvveden fiile geçmesini sağlayan o ortam. Yani işte aşık olduğu kız veya yani neyse.
Evet tam hocam burası. Bir hani demin dedik ya hani o sosyal zeka dediniz siz. Evet. Duygusal zeka da diyebiliriz. Evet. İşte bu insandaki kuvvenin fiile geçmesi yani o potansiyelin kinetik hale geçmesi nasıl mümkün olacak hocam? İrfanın yani irfan halini alması yani o yeteneğin.
İşte o bazen şartlar onu hazırlıyor ve insan da sosyal zekasıyla bunları yorumlayıp hazmedince hakikaten o süreç içerisinde çektiği çileler, darplar, sıkıntılar ona bir tecrübe, manevi tecrübe olarak ve bilgi, yaşanmış bilgi olarak geçiyor kayda. Yani bir kitaptan okuduğu bilgi var insanın ama bir de bizzat yaşayarak, tecrübe ederek elde ettiği bilgiler var. Bu bilgiler kapsamına girecek şeyler elde etmiş oluyor. Ve kabiliyetin mevcudiyetini de o zaman fark ediyor insan. Hmm. Yani kalemi eline aldığı zaman yazmaya başlıyor. Yani dilinden bir şeyler dökülüyor. Sonra yani derler ya şairi bitiren şiirden anlayanların susmasıdır, anlamayanların alkışlamasıdır.
Hmm, evet. Yani
şiirden anlamayan bir adam alkışlıyorsa, şiirden anlayan susuyorsa, hiçbir şey söylemiyorsa demek ki bu şiir yeteri kadar maksada matuf olmadı. Gönülleri dillendirmedi, harekete geçirmedi manasına.
Aslında orada çok da ilginç bir nokta da var hocam.
Evet.
Demek ki şiirden anlayan bunu bir eleştiri olarak taan ederek söylemiyor eleştirisini. Susarak aslında aynen. En güzel nüktesini ortaya koymuş oluyor yani.
Yani şimdi bazı insanlar hakikaten yani şairlik iddiasında oluyor. Şiir yazmayı seviyor ama şiirle manzume arasında fark var Müslüm Bey. Yani şiir başka şey, manzume başka bir şey. Şiir dediğin şey kelime anlamı itibariyle şaara yeşuru şiaran hissetmek demek. Duygulanmak demek. Dolayısıyla bu kelimeden biz pek çok kelime üretmiş ve bunların hepsini duygu ve sembol değerde görmüşüz. Mesela şiar var. Aynı
evet,
kökten.
Evet.
Şair var çoğundan. Evet. Meş'ar var.
Maşeri vicdan var.
Maşeri vicdan var. Yani insanların duyguyla bunu kabulü veya reddi. Yani yok olmaz böyle bir şey ya ben hazmedemiyorum. Bunu dediği zaman işte o duyguyla şiir o manada işte yani şiir bu manada insanın duygularının dışa vurumudur ve söylendiği okunduğu zaman da karşısında bir hareket meydana getiriyorsa şiirdir. Yoksa sonların kafiyeli olması, vezninin aruz veya heze olması anlam ifade
eder. O manzume yapar.
O manzume olur.
Evet.
Onun adı manzume.
Ama hocam şiir o zaman çok irfanla alakalı bir şey.
Kesinlikle. Şiir tamamen duyguyla, irfanla alakalı bir şey.
Evet.
Yani işte Yunus'unkilere bakıyorsun
evet,
ya.
Evet. Yani haza irfan
demiş. Sehli mümteni.
Evet, evet.
Demişler. Sehli mümteni. Yani ne kadar basit şeyler bunlar ya.
Ben de yazarım bunları.
Hadi buyur.
Hadi İlim buyur. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir diye.
Sen yani kendin bilmesin bu okumak. Yani böyle hakikaten çarpıyor insanı yani. O kadar böyle sehli müteni ki. Yani sehli müteni olması da zaten irfandan olduğunu gösteriyor. Yani ancak o verili bir şey, tecrübe edilmiş bir şey, kazanılmış bir şey. Hani hem veri tarafı var hem kazanılmış tarafı bu birleşiyor. Ve onun kendi ürünü mahsulü haline geliyor. Ama içeride bir potansiyel öz yoksa, bir değer yoksa onunla buluşmuyor zaten uçup gidiyor. Yani mesela şimdi bazı insanlarda da hani şiir ezberleme kabiliyeti var. Rahmetli Mahir Hoca, Selçuk Eraydın hocamız Allah eksene rahmet etsin. Yani gerçekten çok şeylerin hafızanı şey. Ömer Çam Hoca. Ona da rahmet okuyalım. O da mesela çok muhteşem safahat ezberindeydi. Yani 1973 yılında biz 3. sınıftayım, 4. sınıfta mıyım ben? 27 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir şey yaptık. Mehmet Akif'i anma programı yaptık. O zaman ben de sunucuyum. Takdimciyim. Yani son sınıfta olduğum için herhalde demek ki bize şey yapmışlar. Orada Yüksek Yüksel Mesut'un müdürü Ömer Çam Hoca. O zaman gerçekten çok güzel, muhteşem bir şey yaptı. açılış konuşması yaptı. Ama uzunca bir konuşma, yarım saate yakın. Safahat'ten böyle alıntılarla ezbere bizi böyle gaşyetti, heyecanlandırdı, coşturdu. O ezbere şiirleri. O bir kabiliyet tabii çünkü. Sonra ben Mahir Hoca'yı davet ettim. İkinci konuşmacı oydu. Mahir Hoca geldi ki, dedi ki, muhterem müdürümüz Ömer Çam Bey'in hafızasına maşallah, talakatına barakallah diye başladı. O da yine Akif'ten.
Önemli.
O tabii işte kendi hatıralarını, Taceddin dergahından hatıralarını, Akif'in yine şiirle olan ilgisini ve bir takım divanları, Farsça divanları ezbere okuttuğunu falan anlattı. Yani Allah'ın böyle bir kabiliyet verdiği insanlar var. Selçuk Hoca mesela. Ben Selçuk Hoca'ya o kadar çok şiir okurdu ki bir gün sordum, dedim hocam ya siz bu kadar şiiri nasıl ezberliyorsunuz? Yani ben de istiyorum. Benim de hoşuma gidiyor böyle şiirleri ezber okuyup şey yapmak ama çok biraz zorlanıyorum. Ya Kamil'cim ben dedi şiir okuduğum zaman hoşuma giderse zaten o zihnime nakş olurum. Ezberleme uğraşmam dedi.
Yani demek ki hocam oradaki ruhundaki haz onu böyle alıyor, nakşediyor yani.
Şimdi Hayati Bey de öyle. Şimdi Hayati İnanç.
Evet.
O da onu da sordum.
Hocam sizin de pek maşallah behreniz iyi
zalıyor.
Yani.
Ben onlar gibi değilim. Hiçbirisi gibi. Yani Hayati İnanç'la Ramazan'da bir programda beraberdik. Yine takıldım ya Hayati Bey, dedim sen bu kadar şiir nasıl ezberliyorsun falan. Dedi vallahi ben dedi ezberlemeye uğraşmam dedi. Ben dedi şey beğenirsem o benim zihnime nakş olur dedi.
Çok güzel.
Muhteşem bir şey. Evet, yani bu da bir kabiliyet. Onu demek istiyorum. Yani şiir yazmak nasıl bir kabiliyetse şiiri ezberleyebilmek de bir kabiliyet. Önemli bir şey. Tabii eskiden bir de şiir ezberlemek üzerine bir eğitim tarzımız da vardı. Yani Elfiyetü bin Ebi Malik'ten başlayıp yani Arapça gramer kaidelerini şiirleştirmiş ecdat ve insanlara o ezberlerden öğreterek zihinlerini nakşediyor. Yani hem ezber kabiliyeti gelişiyor hem de grameri daha iyi anlamış oluyor. Böyle bir şey var. Yani ezbere dayalıydı daha çok eğitimimiz. Ha, onun tenkit edilen tarafı olabilir vesaire falan ama o ezbere dayalı bilgiler daha sonra insanın kendine mal oluyor. Mesela ben şimdi İmam Hatip'ten hatırlıyorum. Birinci sınıfa girdik. İlkokulu bitirmişiz. Kur'an okumayı bile bilmiyoruz. Orada öğreneceğiz Kur'an okumayı. Akaid dersi diye bir ders çıktı karşımıza. Ne bu akaid onu da bilmiyoruz. Akaid hocamız Ankara ile Hayat mezunu. Genç bir hocamız. Yazdırıyor bize. Ef'ali mükellefin. Mükellefin işte fiilleri falan filan. Ondan sonra inanç esasları ile ilgili bir takım şeyler yazılıyor falan. Yazıyor. Ef'ali mükellefin. Farz nedir? Vacip nedir? İşte manaya delaleti ve subutu kat'i olan diline sabit olanlar farzdır. Ezberliyoruz. Allah Allah.
Ben hiçbir şey zaman, anlamıyorsunuz hiç, değil mi?
Dördüncü sınıfa gelince anlamaya başladım. Dört sene geçti. Mana, delalet, kat'i, zanni. Zanni olursa vacip, kat'i olursa... Yani o zaman ama iyi ki ezberlemişim. Bugün bak hala hafızamızda.
Evet, evet.
Yani dolayısıyla bu önemli bir şey yani.
Evet. Hocam şeyde bizim üniversite birinci sınıfta dil İngilizceydi. Robert de okumuş bir hocamız. Sonra rektörlükte falan da yaptı. Vefat etti sonra. Gelir İngilizce şiirler okurdu hocam.
Aa.
Yani öyle bir kültürden bakın şimdi Türk evladı burada Robert okuyor müthiş ve derdi ki böyle biz de ona hayran hayran bakardık ya nasıl okuyor böyle falan diye. Derdi ki oğlum ben 8 saat hiç aralıksız şiir okuyabilirim size.
Allah Allah.
İngilizce derdi yani. Yani böyle bir müktesebat hocam. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz.
Gerçekten var.
Hakikaten işte Ömer Çam Hoca gibi, Mahir İz Hoca gibiler. Öbür taraf. Dolayısıyla sizin biraz önce en başta başladığımız o Freud'dan girdik ya hocam.
Evet.
Yani aslında nereye doğru dönerseniz kapı oradan açılıyor. Dolayısıyla irfan geleneğimizin...
Hocam işte Mevlana diyor ki...
Evet.
Neyin peşinde koşuyorsan sen olsun. Ekmek başında, somun peşinde koş. Sen somusun ya diyor. Somusun. Yani değerlerin ne senin diye, neyi elde etmek istiyorsun, neye ulaşmak istiyorsun. Dolayısıyla bugün şu batıdan aldığımız veya batının bize dayattığı id, ego, süperego şeyinde, tercihinde nefsi tanrılaştırmak o eferayte men tekade ilahehu hevahu. Mutlaştırıyorsun.
Evet, evet.
O gerçekleşiyor. Yani Kur'an bunu söylüyor. Yani nefsini tanrı edineni gördün mü? Nefsini putlaştıranı gördün mü diyor. Yani nefsin putlaştırılması değil, nefsin negatif tarafının ıslah edilmesini bize Kur'an öneriyor. Yani yüceltilmesini istiyor. Tezkiye edilmesini istiyor.
Evet. Yani onu merkeze aldığınız zaman her dediğini yapma eğilimi içerisine giriyorsunuz hocam. Aslında o tanrılaştırmak demek yani.
Aynen.
Yani
hevayı tanrılaştırmak.
Evet, evet.
Yani nefsin hevası. Çirkin olan nefsin kendisi değil, hevası.
Evet. Bakın, evet.
Kur'an diyor heva diyor.
Heva diyor.
Evet. Feraeyte men ittehade ilahehu hevahu.
Nefsini demiyor.
Demiyor.
Değil
hevasını.
Mi? Hevasını diyor.
Hevasını. Yani nefsinin arzu ve isteklerini, evet, o sınırsız olan, yani biraz önce okuduğumuz şiirde olduğu gibi namütenahi arzu ve isteklerini gerçekleştirmek, onlara ulaşmak, onları artık tanrı gibi görmek.
Yoksa itminan ermiş nefisten de bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim.
Tabii.
Onun istediği belki meşrunun en güzeli oluyor. Yani
aynen.
O noktada.
Tabii. Radiyeden bahsediyor. Evet. Merdiyeden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet, evet. Yani nefis olarak nefsi kötülemiyor. Yani nefsi reddetmiyor. Nefsin vasıflarını, sıfatlarını, hevasını özellikle frenleme yolunda bize rehberlik ediyor.
Evet.
Yani çünkü nefsin böyle insana dayattığı şeyi tedavi etmek için de bu irfan geneliğinde acayip örnekler de var. Yani mesela işte şeyin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin o benliği aşmak için
ciğer
satması, helal temizliği yapmasının benzerini ta Bayezid'de görüyoruz. Hı-hı. Bayezid bir gün mecliste konuşurken işte irfandan, hikmetten, hakaiktan, dikaiktan bahsedince efendim birisi diyor ki böyle bir hamsofu sohbetine katlandı ya orada bulunanlardan birisi. Ben diyor 15 senedir diyor yani ibadetim, taatım, şeyim falan iyidir ama bu senin söylediklerini hiç yaşamadım diyor. Hiç hissetmedim böyle bir şey ben deyince diyor ki tabii diyor senin onu hissetmen çok zor. Yani onun bir yolu var ama sen onu yapamazsın diyor. Yani ben sana bir yol öğreteceğim. Onu yaparsan diyor yani bunu hissetme şansın da olabilir senin diyor. Yani nasıl diyor. Zor onu yapamazsın. Ya söyle bakayım sen diyor. Bak diyor şimdi buradan çıkınca gideceksin bir berbere. Saç, sakal, bıyık, kaş, taş, şey, saç yani dördünde. Çahardar derler eskiden ona. Yani saç, kaş, bıyık, sakal dördünde kestireceksin. Dımdızlak olacaksın. Ondan sonra beline bir peştemal böyle abadan veya kabadan peştemal olacaksın. Sırtına bir heybe alacaksın. Heybenin içerisine ceviz dolduracaksın. Ve seni en çok tanıyan insanların bulunduğu mahallenin çarşısına, pazarına gideceksin. Ve bağıracaksın. Diyeceksin ki ey cemaat kim enseme bir tokat vurursa ona ceviz vereceğim.
Allah Allah.
Diyeceksin.
Ya hocam ne kadar zor iş ya. Ya bırakın bunu bu şekilde yapmayı yani.
Yok diyor ya ben demedim mi sana diyor. Senin Allah nefsin buna izin vermez diyor. Senin nefsin buna izin vermez. Yani onu yaptıracağından değil. Ama o nefis o kadar şişmiş onu hissettirmek evet, istiyor ona. Evet. Yani sen bunu yapamazsın. Ha, dolayısıyla yani nefsinin benlik iddiasından insanı kurtarmak. Önemli olan bu. Ben diyen nefsin yani biz demeyi öğrenmek.
Yani hocam bugün düşünün şimdi. Anayasa Mahkemesi başkanısınız.
Evet.
Yani o zat kimdir bilmiyorum da şimdi onu da böyle bir tane etmek için olmasın. Şey olarak
yani.
Örnek diyor söylüyorum. Anayasa Mahkemesi başkanısınız. Bir gün yolunuz böyle bir şeye düşüyor. Diyorlar ki ya.
Adaşınız galiba Anayasa Mahkemesi.
Zülfü herhalde hocam.
Biliyor musun?
Evet. Ya o Zülfü Lütfü çok benzeştiği için. Ya bu yol maneviyat, irfan hevesi içinize düşüyor. Varıyorsunuz birisine. Yani böyle insanların hani ya bunlar da işte ehli tasavvuf dediği zatın birisi diyor ki tamam sen şimdi diyor Ankara'da diyor Yargıtay'ın önünde diyor su satacaksın mesela. Hadi ciğer satmasın da.
Su satsın.
Su satsın yani. Ya bu o zamana göre böyle bir şey hocam hakikaten yani çok. Ve bunu şimdi bile biz hadi canım deriz tamam hocam. Ya, oradaki manayı anlamak lazım yani.
Biraz hikaye gibi, hayal gibi geliyor. Ya evet. Böyle Halid-i Bağdadi Hazretleri, Abdullah Dehlevi'nin meclisinde böyle bir
tuvalette bizim işte. Evet
böyle bir intihandan geçiyor, öyle bir sınavdan geçiyor. Evet. Yani insanın hakikaten içerisinde böyle isyankar bir şey var. Bir de tabii insan iltifatla, efendim takdirle büyüyüp bu manada bir makam elde edince ona güven oluşuyor.
Evet.
O güveni yıkmak istiyor aslında şeyler. Yani ehl-i tasavvuf yani Müftahat Hazretleri.
Putlaşıyor değil mi hocam aslında?
Tabii de putlaşıyor.
Yani içindeki put yani.
Ve zaten işte helayı temizlerken de Şeyde mekbede vardır ya bir ara, evet, bir davul sesi geliyor kulağına, davul zorna sesi geliyor Dahi Hazretlerinin. Ondan sonra şöyle kulak kabartıyor. Ne oldu ki bu diyor, düğün dernek falan. Ha diyor, yerime tayin olunan kadı efendi gelecekti diyorlar.
Allah Allah.
Herhalde onu karşılıyor halk diyor. Bugün diyor.
Uf.
Yani aradan 15-20 gün geçmiş, boşalan kadroya atama yapmış. İstanbul'dan Bursa'ya geliyor. Bursa ahalisi veya işte
ileri halefi geliyor yani.
Halefi geliyor. Onu karşılamak üzere bir halay düzenlemişler. Bir alay düzenlemişler. Ya diyor Mahmud Efendi be diyor. Böyle bir hizmeti bıraktığında geldim bu helalara hizmetkarlık ediyorsun deyince birden ya ben ne söz vermiştim diyor.
Evet.
Üfade Hazretlerine hemen atıyor işte süpürgeyi, sakalıyla süpürgeye sırada Üfade Hazretleri yetişiyor. Hı. Evladım diyor, maksat bu merhaleyi geçmekti. Evet. Sen bunu geçtin, hadi gel bakalım şimdi içeriye. İçeride bu sefer daha yakın planda hizmetler veriyor. Yani suyunu ısıtmak, abdest suyu dökmek vesaire falan falan. Yani daha gönül gönüle, minel kalbi lel kalbi seviyün, ruh be ruh hizmetlerle.
Hocam bu kadar zor mu bu eğitim?
Yani herkese göre değil, bazı zor olan tarafları var. Bir de tabii hedef gösterilen veya hedefte iyi, yüksek adam olması beklenenlere
daha özel bir geçirerek
özel bir kısma. Yani şimdi zaten şöyle bir şey var. İrfan gereğiyle şöyle bir şey vardır. Yani bu yola intisap edenlerin iki şeyi vardır. Alternatifi vardır. Bir grubu evliya olmak için alınır oraya. Bir grubu da eşkıya olmasın diye alınır. Yani gidip sağda solda ona buna efendim kapılıp da yanlış yapmasın, aman bizim burada dursun da belki biraz kötülüklerini frenlemiş oluruz. Bir grup var ki bu çok istidatlı, bu hakikaten evliya olur, bu hakikaten insanlara rehber olur, insandır diye yatırım yapılan insanlar var. Dolayısıyla irfan gereğine böyle bir eğitim.
Bizim bir abimiz kendi bu maneviyat irfan yoluna girişini anlatmıştı hocam. Bir abim diyor, çok sevdiğim diyor, beni diyor bu yola sevk etti diyor. Hı. Allah razı olsun diyor, gerçekten öncülük yapıyor diyor, beraber de çalışıyoruz diyor. Bir gün diyor, bir diyor şey alacaklı geldi diyor. Bu çek meseleleri o zaman çok şeydi, yoğundu. Ödememiş hocam çekini.
Hı.
Bu da başlamış ona böyle bağırmaya, kızmaya, böyle ağzı da biraz bozulmuş falan filan derken tam diyor o anda ben oradan geçiyorum, göz göze geldik diyor. Kardeşim, adamı demiş şeyden çıkartıyorsunuz, Şiraze'den. Zaten demiş bu yola girenler demiş ya evliya olur ya eşkıya olmasın diye girer demiş. Biz eşkıya olmamak için buradayız tarzında ona da mesaj veriyormuş Melis.
Rehberlik eder.
Rehberlik. Yani rehberlik ettiğine hocam.
Evet ya.
Kendisi rehberlik eden.
Ha.
Şimdi tabii o arkadaş bakıyor işte abi sen böyle bir şey yapmaman lazım. Bana delil oluyorsun, rehber oluyorsun. O da böyle bir tarafa da izah ediyormuş. Ona bağırırken ama.
Çok güzel.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok biz tabii diyorlar ya keyifli bir sohbet oldu. Keyif yok.
Eyvallah,
keyif olsun, demiyoruz da yani istifade olmuştur inşallah diye ümit İnşallah. Ediyoruz.
Bu yani İrfan, bizi sıkmamak için böyle arada evet. şeyler anlatıyoruz hikayeler.
Çok güzel olur hocam. İnşallah böyle devam edelim. İnşallah. Daha artarak inşallah.
İnşallah.
Efendim biz muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber İrfan gündeminde sizlerle beraberdik. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah gelecek hafta tekrar aynı saatte aynı günde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.